Ayrım 18, sayfa 237. Yunus, 2 Mart 1978 Londra. Daha işgalcilerin evine varmadan bir şeylerin ters gittiğini hissetmişti Yunus. Yaklaşınca eski binanın her üç katındaki bütün pencerelerin anarşist sembollerle bezenmiş kartonlar, tahtalar ve mukavva kutularla kapatılmış olduğunu fark etti. Bir gün önce sıcaklık sıfırın altına düşmüştü ve oluklardan buzlar sarkıyordu. Havaya ağır bir sessizlik, tekinsiz bir durgunluk hakimdi. Tobiko'nun doğum gününün olduğu, yani punklar tarafından taşındığı gece Yunus o kadar geç ve öyle bir vaziyette eve varmıştı ki o saate kadar meraktan çıldırmış ve hastaneler aramanın eşiğine gelmiş olan Pembe ona haftalarca dışarı çıkmama cezası vermişti. O günden sonra Yunus'u her sabah okula kendisi bırakmış, öğleden sonra da gelip almıştı. Ama nihayet bugün annesi yeniden kristal makastaki normal mesai saatlerine geri dönmüştü de Yunus da özgürlüğüne kavuşmuştu. Okuldan çıkar çıkmaz doğruca eve gideceğine dair annesine söz verdiği ve asla yalan söylemediği halde o çok iyi bildiği adrese doğru yola koyulmuştu. Bisikletini park ettikten sonra eve giden dar yolda kaymamaya dikkat ederek yürüdü. Kapıyı kilitli bulunca şaşırdı. Bunca sefer bu kapıyı değil sürgülü, kapalı bile gördüğü olmamıştı. İşgalciler sadece burjuvaların kilide ihtiyaç duyduklarını söylerdi. Özel mülk diye bir mefhum yoksa kapıları sürgülemeye de gerek yoktu. Zil olmadığı için Yunus kapıyı önce kibarca tıklattı ama baktı ki açılmıyor, yumruklamaya başladı. "Bizi rahat bırakın," diye bağırdı birisi içeriden. Afallayan Yunus yumruklamayı kesti. İşgalciler artık onu görmek istemiyor olabilir miydi? Bu yüzden mi içeri kapatmışlardı kendilerini? Çekine çekine vurmaya başladı yeniden. "Defol git pis şoven," diye kükredi bir başkası. Bir kadın sesi karıştı. "Dövüşmeye hazırız." Dehşet içindeydi Yunus. Tobiko'yu ne kadar sevse de bir ev dolusu ağzı bozuluk işgalciye karşı durmaya hazır değildi. Sesi çatladı. "Ama benim Yunus, gelebilir miyim lütfen?" Anlık bir sessizliğin ardından bir kahkaha dalgası yükseldi. Birkaç saniye sonra kapı aralandı. Eşikte şarkıcı Iggy Pop'a benzeyen bir adam duruyordu. Üstüne gömlek giymemiş, tüysüz göğsünü açmıştı. Yunus'u görünce sırıttı. Omzunun üstünden seslendi. "Yanlış alarm, millet. Telaşa gerek yok. Bizim tıpılmış gelen." Sonra çocuğa döndü. "Naber Yunus yahu?" "Selam," dedi Yunus. "Geçiyordum da bir uğrayıp ne yapıyorsunuz diye bakayım dedim." "Bomba gibiyiz vallahi, birilerine gününü göstermeye hazırlanıyoruz diye," dedi Berike heyecanla. "Kime?" diye sordu Yunus alçacık bir sesle. "Otoritelere tabii ki. Kim olacak?" "Otorite." Yunus'un hep duyduğu ama bir türlü anlayamadığı kallavi sözcüklerden biriydi. Bir keresinde ne demek olduğunu Tobiko'ya sormuştu. O da aklınca şaka olsun diye, "Türk babalarında bolca vardır. Annelerinde asla olmaz. Senin gibi gençlerde ise henüz bulunmaz," demişti. Yunus da gözlerini koskocaman açarak, "Bıyık mı yani?" diye sormuştu. Bu yüzden şimdi aynı sözcüğü duyunca Yunus işgalcilerin bıyıklı adamlara saldırmaya hazırlandığı fikrine kapıldı. Şaşkınlıktan öylece kala kaldı. Bu arada çocuğun kaygılarından habersiz olan Iggy Pop, sokakta şüpheli şahıslar bulunmadığından emin olmak için başını uzatıp sağa sola bakındı. Sonra Yunus'u tutup içeri çekti. Kapıyı kapattı. Çiviler ve tellerle tutturulmuş uyduruk bir tahtayı kapının arkasına boylu boyunca geçirerek sürgüledi. "Neler oluyor?" diye sordu Yunus. Ama adam çoktan merdivenleri tırmanmaya başlamıştı bile. Kafası karışan oğlan da onun peşine düştü. Üçüncü kata ulaştığında gözlerine inanamadı Yunus. Bütün işgalciler orada toplanmıştı. Kimisi kalın lastiklerden mancınıklar yapıyor, kimisi sopa, ok istifliyor, kimisi de cephane hazırlıyordu. Herkes galeyana gelmiş, ortak bir amaç uğruna azimle çalışıyordu. Hava sigara dumanı, tütsü ve ot kokularıyla ağırlaşmıştı. Kırık bir çaydanlık ocağın üstünde buhar salmaktaydı, bezgin bir ıslıkla. Kaptan bütün bu koşuşturmanın orta yerinde durmuş, izcibaşı gibi sağa sola emirler yağdırıyordu. Suratındaki ciddiyet bu kaosun içinde bir düzen, çılgınlığın ardında bir mantık olabileceğine dair tek ipucuydu. O anda Yunus'un aklından geçiveren sayısız düşünceden biri derhal çıkıp gitmek oldu. Ama Tobiko'yu görme ihtiyacı ve arzusu ağır bastı. Neredeydi o? Etrafa dikkatli bakınsa da bir türlü görememişti. Punklardan biri de saçları dik dik, vücudu kadit, kavanoz dipli gözlüğünün ardında göz bebekleri kocaman bir çaylığa yanaştı. Cigaralıklarını başkalarıyla paylaşmaktan nefret eden ve sürekli dudaklarının arasında tutan bu tipe Bogart diyordu herkes bu yüzden. "Selam, ne haber?" "Selam Bıldık, bana yardıma mı geldin?" Yunus omuzlarını silkti. "Olur, ne yapacağım?" "Bak şimdi bu sıvıyı şişelere boşaltacaksın, tamam mı? Böylece plastik huniyi alıp şarap şişelerine terebentin doldurmaya başladı Yunus. Bilmiyordu ki şu anda molotof kokteyli yapmaktaydı. Pof, berbat kokuyor dedi. Yusuf bir süre sonra, ne yapacaksınız bunlarla? Otoritelere atacağız dedi Bogart sakin sakin. Yunus gerildi birden, çenesi seyirdi. Sahi mi? Evet dedi Bogart. Sağ elini roket gibi kaldırıp havada bir eğri çizerek kanepeye doğru indirirken vuu, vaa ve sonra da bom diye sesler çıkardı. Yunus başka tarafa bakmaya zorladı kendini. Bu pis kokulu şişeleri ne demeye bıyıklı erkeklere fırlatacaktı ki işgalciler? Babasını kurtarmak için ne yapabilirdi? Bütün otoritelere mi saldıracaksınız diye sordu Yunus. Yok yahu, o kadarını yapamayız. Öyle çoklar ki namussuzlar, tavşan gibi ürüyorlar dedi Bogart. Şey, ben şimdi geliyorum dedi Yunus ayağa kalkarken. Tamamdır dedi Bogart. Görüşürüz ufaklık. Girdiği her odada benzer bir telaşla karşılaştı Yunus. Şaka değildi, işgalciler savaşa hazırlanıyordu. Sonunda gördü Tobiko'yu. Bir kilimin üstünde tek başına oturmuş, kafası öne eğik, gözleri kapalı, derin meditasyona dalıp gitmişti. Yunus da yanına çöktü ve fırsattan istifade onun o benzersiz profilini seyre daldı. Kuzgünün saçlarını, ebruli dövmelerini, bu genç ve çulsuz haliyle Tobiko'yu başlaması an meselesi olan savaştan nasıl kurtarabileceğini düşünmeye çalıştı. Sen mi geldin fıstık diye sordu Tobiko alçak sesle. Kızardığını hissetti Yunus. Nereden bildin? Gözlerim aralıktı şapşal. Ona doğru dönüp yanağına bir öpücük kondurdu Tobiko. Vay, ne kadar ciddi duruyorsun. Söyle, neyin var? Neler olup bittiğini anlayamadım. Her zamanki terane tabii ki dedi Tobiko. Belediye meclisi bizi kapı dışarı etmek istiyor. Bir ihbarname gönderip burayı boşaltmamız için bir hafta süre verdiler. 9 gün geçti üstünden, yani her an gelebilirler. Sizi niye çıkartmak istiyorlar ki? Binayı kendileri gibi kalantorlara haraç mezat satabilsinler diye. Konunun bıyıklı erkeklerle ilgisi olmadığını anlayan Yunus'un içi rahatladıysa da uzun sürmedi bu his. Evi saran buldozerlerin, polis arabalarının, ambulansların sesini duymaktan korkarak kulak kesildi bir an. Ama dışarıdaki tek şey rüzgardı. Sert, soğuk bir yel. Yavaşça soğuk alarak sordu. Nereye gideceksiniz peki? Kimsenin bir yere gittiği yok dedi Tobiko. Ama ev onların malı değil mi? Hayır, değil Münneşum. Bazı evler herkesin malıdır. Bana sorarsan hepsinin öyle olması gerekir ya. Kapitalistler buna izin vermezler tabii. Bizim de birkaç kurtarılmış bölgemiz olabilir yani. Çok şey mi istiyoruz? Bilmem dedi Yunus. Tobiko sırtını dikleştirerek bakışları kadar kararlı bir sesle sürdürdü sözünü. Onların planı bizi sokağa atmak. Bizim planımıza direnmek. Unutma, sisteme karşı koymayan sistemin parçası olur. Belki fikir değiştirirler dedi Yunus usulca. Annem hep Allah büyüktür der. Güldü Tobiko. Bence Tanrı bizi unuttu. Tıpkı bizimkine benzeyen bir gezegeni daha var. Oralarda benden bir tane daha var. Senden de bize benziyorlar ama biz değiller. Dikkatle dinliyordu Yunus. Sözcükler parmakların arasından dökülen kum taneleri gibi kaçsa da daha önce kimsenin Tanrı'dan şüphe ettiğini duymamıştı. Hüzün çöktü içine. Annem onun bizi çok sevdiğini söyler. Sevgi mi? Derken öksürdü Tobiko. Sözcük boğazına kaçmış da kurtulmaya çalışıyormuş gibi. Sevgi kaypak şey. Tamam, belki geçmişte bizi sevmiş olabilir ama artık sevmediğine eminim. Onun bütün derdi diğer gezegen, anlıyor musun? Tanrı bizi çoktan unuttu. Kendi başımızın çaresine bakacağız hepimiz. Çocuğun gözleri büyüdü, ellerine baktı bir an. Sonra mırıldandı. İnsan sevdiğini unutmaz ki. Ben mesela seni asla unutmam. Sonraki saat boyunca kaptan yakınlarındaki bir okuldan çalınmış bir kara tahtaya savaş planlarını çizdi. Polis binayı basınca bir tabura getecek kadar cephane stokladıkları tavan arasına kaçacaklardı. İkinci kattaki yataklar ve üçüncü kattaki masalar barikat olarak kullanılmak üzere yan yatırılacaktı. Mevzilerin gerisinden öyle bir direneceklerdi ki gazeteciler gelip takip edecekti olanları. Sonra uluslararası basında yer bulacaktı bu hikaye. Ajanslar direniş fotoğraflarını yolladıkça dünyanın dört bir yanındaki gençler onlara destek verecekti. Sonunda belediye meclisi zevahiri kurtarmak için geri çekilmek durumunda kalacak, işgalciler kapitalistlere galip gelecekti. Müthiş bir şey. Bu bizim Paris komünümüz olacak dedi Bogart. Ağzında yanan bir cigaralıkla Molotov kokteyllerinin dibinde durarak. Yalnız komünün sonu kanlı olmuştu diye uyardı Aygi Pop. Yunus kafasına pek takmamaya çalıştı da biliyordu ki eğer polis şu anda binayı basar ve onu işgalcilerle birlikte gözaltına alırsa zavallı annesinin yüreğine inerdi. Buradan çıkmalıydı, hem de bir an evvel. Bu bir savaşsa şayet onun meselesi değildi. otorite denen kişiler kim olursa olsun onlara ne taş ne de şişe atmaya niyeti vardı. Ama işte bütün kafa karışıklığına rağmen bir yere gitmedi. Sıcak bir kucak arayan kedi yavrusu gibi sevdiği kadının yanında kaldı. Yeni cephanelerin hazırlanmasına yardım etti. Devrimci şarkılar dinledi. Haşhaşlı patlamış mısır yedi. Korktuğu çarpışma o gün yaşanmadı neyse ki. Birkaç gün sonra Yunus okuldayken, işgalciler ise beklemekten bitap düşmüşken oldu. Yaptıkları bütün provalara rağmen hazırlıksız yakalandılar. Mücadele ettilerse de birkaç saat içinde hepsi tutuklandı. İşgalcilerin çoğu kapsamlı bir emniyet taramasından ve epey azar işittikten sonra bir iki gün içinde salıverildiler. Bu arada belediye meclisi alelacele işçileri getirip evin etrafına tahta perdeler koydurdu. Duvarları, kapıları ve anıları yıkmaya başlamak için emir beklemeye başladılar. İşgalciler artık evsizdi. Cemile, 15 Nisan 1978, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Cemile yakut kırmızısı safranı havanda dövüyordu. Elinde kalan son safran telleriydi bunlar. Başka malzemeler de azalmaktaydı. Mercan kök, tarhun, beş parmak otu, biberiye. Dağlarda dolaşması, belki kaçakçılara uğraması gerekecekti. Fakat acil bir durum ya da bir doğum olmadıkça evden çıkmak gelmiyordu içinden. Sabahı mahzende çalışarak düşünerek geçirmişti. Bu 4 metreye 5 metrelik karanlık, rutubetli, penceresiz yeraltı odası onun sığınağı mabediydi. Bütün oda yerden tavana kadar tahta raflarla kaplıydı. Her tarafta değişik boylarda kavanoz ve şişeler vardı. Yabani otlar, ağaç kabukları, kokulu yağlar, tohumlar, baharatlar, mineraller, yılan derileri, hayvan boynuzları, kurutulmuş böcekler. İksir ve merhemlerini yaparken kullandığı envai çeşit madde. Köstebek tünellerini andıran 4 delik sayesinde havalanıyordu mekan. Yine de belirgin, kekremsi bir koku asılmıştı, kalmıştı havada. Cemile almıyordu artık kokuyu. Oysa bir başkası girecek olsa semliği fenalaşabilirdi. Ama buraya ondan başka kimse girmemişti şimdiye dek. Bundan sonra da girmeyecekti. Son 15 yıldır... her gün en az yarı zamanını bu basık odada birilerinin her an kapısını çalıp talep edebileceği karışımları hazırlayarak geçirmişti. Şifacıydı, aktardı. Kuşların, sürüngenlerin, böceklerin dilinden anlayan kız ebeydi. Hazreti Süleyman'ın berdevam torunlarındandı. Köylüler öyle diyordu onun için. Bu yaban yerde bir başına hayatta kalabilmesinin bir nedeni de buydu. İnsanlar ona karşı saygı, korku ve küçümseme besliyordu. Bu nedenle ilişmiyorlardı. Kadın olmayan bir kadındı o. İki alem arasında gerili ipte dolaşan biri. Yarı cadı, yarı peri. Mahzende olduğunda zaman dururdu Cemile için. Gece mi gündüz mü bilemezdi. Önemi de yoktu zaten. Saatin dışında kendi döngüsüne göre yaşardı. Bazen gün doğumundan gün batımına kadar kadim reçeteler hazırladığı, yenileri için deneyler yaptığı olurdu. Hiç sıkılmazdı. Yorucuydu evet ama asla sıkıcı değildi. Her bir çiçek ya da mineralde Hakk'ın bahşettiği gizli kudretler vardı. İnsanlar emareleri gözden kaçırıyordu. Öksü otuna baktıklarında tek gördükleri ağaç gövdelerinde büyüyen parazit bir bitkiydi. Ondan kan dolaşımına iyi gelen merhem elde edebileceğini anlayamıyorlardı. İtimat, Cemile'nin başarması gereken buydu. Varlıklar bir kez daha sana itimat ettiler mi sırlarını açarlardı. Birden değil, peyderpey. O zaman bilirdin hangi bitki, hangi derde devadır. Evrendeki her cisim ne kadar albenisiz ya da ehemmiyetsiz görünürse görünsün, bir başka şeye yanıt olsun diye yaratılmıştı. Derdin olduğu yerde deva da vardı. Üstelik şaşırtıcı yakınlıkta. Mesele görebilmekti. Cemile görebilenlerdendi. Bilmediği yerlere seyahat etmek, yabancılarla tanışmak, ufkun ötesindeki kıtaları keşfetmek ilgisini çekmiyordu. Dünya binbir çeşidiyle dolu olsa da insan dediğin her yerde aynıydı. Geceleyin aşağıdaki yamaçlarda kırpışan gaz lambalarını seyretmek yeterdi artardı. Hak onu tabiatın sırlarını çözerek insanlığa hizmet etmekle görevlendirmişti. Ayrım yapmadan birçok hastalığın iyileştirmeyi bilse de çözemediği daha nice muamma vardı. Uzun kollu rengarenk elbiselerin ve işli yeleklerin altına mutlaka bir şalvar giyerdi. Gerektiğinde rahatça ata binebilsin diye. Gece ya da gündüz her an her şeye hazır olmalıydı. Yöre halkı onun hakkında bir sürü efsane uydurmuştu. Yaptığı ilaçların reçetelerini cinlerden aldığını söyleyenler vardı. Bazıları onun gizlice Kaf Dağı'na gittiğine inanırdı. Cemile bu saçmalıkları duyunca hayretle başını sallardı. Kahramanlara, destanlara ve mucizelere aç bir diyarda ondan üçünü birden bekliyorlardı. Oysa Cemile biliyordu ki kısmetinde olandan fazlası elinden gelmezdi. Kişinin maddi durumuna göre merhemleri için pazarlık ettiği olsa da Ekseriya bedavaya hizmet verirdi. Kazandığı azıcık parayı yeni ham maddelere harcardı. Zehir de yapardı Cemile ama bunu daha az sayıda insanla paylaşırdı. Hayattaki her madde gibi zehri de tek taraflı görmemek gerekirdi. Bela olarak bakmak da mümkündü, şifa olarak da. İyinin ve kötünün ötesindeydi doğa. Derman veren hasta edebilirdi insanı. Hasta eden deva da olabilirdi. Cemile zehir yapmanın herhangi bir zanaattan farkı olmadığına inanırdı. Her zanaatkar gibi o da ürününün kalitesinden sorumluydu. İnsanların onu nasıl kullandığından değil. Zehirleri, tarla fareleri, sıçanlar, hamam böcekleri ve yılanlar içindi. Alnı gaz lambasının ışığında parıldarken bir kutu çıkardı. Ufak, beyzi, sedef bir kutu. İçinde bir taş vardı. Paha biçilmez bir taş. Fındıktan irice bir elmastı bu. Kehribar renkli. Parmaklarının arasında tutup inceledi. Bu kadar özel bir taşa el koymak için birbirini boğazlayacak insanlar vardı. Aptallar. Kimse bir elmasın sahibi olamazdı ki. İnsan onun koruyucusu olurdu ancak. Her yeni efendi elmasın seyahatindeki bir moladan başka bir şey değildi. Cemile bunu anlamış ve kabullenmişti. Elmas bugün ondaydı ama yarın bir başka yerde olabilirdi pekala. Ya hazır şimdi elindeyken karışımlarını mükemmelleştirmek için kullanıyordu onu. Kimi taşlar bir sıcaklık yayardı, bir merhemin içinde durduklarında ona ruhlarını verir, malzemelerin harmanlanmasına yardım ederlerdi. Bu amaçla bulundurduğu mücevherler vardı ama elmas en iyisiydi. Ta Nuh Nebi'den beri Mezopotamya yerlileri tanrıların gözyaşları derdi elmaslara. Onların gökteki yıldızlardan dökülen tozlardan veya fırtınalı gecelerde yıldırımlardan kopan kıymıklardan yapıldığına inanırlardı. Ne hayal gücü! İnsanlar anlayamadıkları bir cisimle karşılaştıklarında başlıyorlardı uydurmaya. Elmasla kıyaslandığında yaz yağmurundan bile kısaydı insan ömrü. 80 yaşında bir insan dirençsiz ve ihtiyarken 80 yaşında bir elmas henüz bebek sayılırdı. Cemile kendi elmasının yaşını 300 ila 400 arasında tahmin ediyordu. Gençti daha. Bundan sonra dikkatle binlerce yıl yaşayabilirdi. Muhtemelen daha fazla. Elmas hırsı söz konusu oldu mu ne fakir ile zengin arasında bir fark kalıyor ne tamahkarlığın sonu geliyordu. Hiç elması olmayan bir muhakkak bir tane edinmek, elması olansa daha fazlasına erişmek istiyordu. Namussuzluk, açgözlülük ve zalimlik genç yaşında bunların hepsini görmüştü bu elmas. Tüccarlar, gezginler, denizciler, askerler ve casuslar onu elde edebilmek uğruna ne ihanetler etmişlerdi birbirlerine. Onun girdiği hanelerde hizmetçiler hanımlarına hürmetle hizmet etmiş, hanımlar kocalarını çıkarcılıkla sevmiş ve kocalar kendilerini daha bir muktedir hissetmişlerdi. Muğlaklıklar netleşmiş, kur yapmalar evlilikle son bulmuş, dostlar düşmanlara, düşmanlar yandaşlara dönüşmüştü. Saf kardan yansıyan güneş ışığı gibi kehribar elmas da çevresindeki her şeyi daha parlak ve net kılmış ama kendi karanlığını da beraberinde getirmişti. Bir beyin armağanıydı. Önünde her türden insanın el pençe divan durmasına alışmış bir adamdı. Saygı kadar korku uyandırırdı. Derken tek oğlu amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Hekimlerin pes ettiği yerde Cemile girmişti devreye. Sessiz sedasız durmaksızın çalışmış, bir kızağı kırık buzun içinden çıkarır gibi milim milim çekip almıştı çocuğu Azrail'in elinden. Oğlan ilk kez gözünü açtığında ağlamıştı bey. Gözyaşına alışık olmayan erkeklerin yaptığı gibi katıla katıla. Bey ona para teklif etmişti, Cemile kabul etmemişti. Altın, arsa, çiftlik evi, arı kovanları, ipekhane her seferinde başını sallamıştı. Tam kalkmış gidiyordu ki bey elması çıkarmıştı ortaya. Kehribar cariye diyordu ona. Taşın cazibesine kapılmıştı Cemile. Pahası değil, gizlediği bilmeceler de onu çeken, sırlarla dolu bir taştı bu. Lanetli diyorlar dedi bey. Ne parayla alınır ne zorla. Yalnızca safi muhabbetle birinden birine verilebilir. Hediye olarak. Bana da öyle gelmişti. Ben de sana öyle veriyorum şimdi. Bir an elmasla aralarında derin ve gizemli bir bağ oluşturduğunu hissetti Cemile. Yine de reddetti. Ne var ki bey kaçın kurasıydı. Cemile'nin taşın efsununa kapıldığını ama onu alırsa güvende olmayacağını hissettiği için çekindiğini anlamıştı. Israr etmedi. Aynı gece elması güvenilir bir ulakla gönderdi. O günden beri kehribar cariyeye ev sahipliği yapıyordu Cemile. İnsan ömrü kısaydı, bir kurtçuğunkinden farksız ya da ipek böceğinkinden. Ademoğulları, Havva kızları tuhaf mahluklardı. Kurtçuğa benzesen alınır, ipek böceğine benzetilmekten keyif duyarlardı. Böceklerden iğrenir ama parmaklarına uğur böceği konsa hayra alamet sayarlardı. Sıçanlardan tiksinir, sincaplara bayılırlardı. Akbabaları itici, kartalları heybetli bulurlardı. Sinekleri hor görür, ateş böceklerine bayılırlardı. Bakır ve demire ehemmiyet vermez, altına taparlardı. Ayaklarının altındaki taşlara dönüp bakmazken mücevherler için delirirlerdi. Cemile'ye öyle geliyordu ki insanlar her hususta birkaç gözde seçiyor, geri kalanların kıymetini bilmiyorlardı. Halbuki hayat bir devri daimdi. O beğenmedikleri nesneler de en az beğendikleri kadar elzemdi. Bu alemdeki her parça bir başkasını geliştirmek, iyileştirmek, değiştirmek için yaratılmıştı. Ne sivrisinek ateş böceğinden önemsizdi, ne de pirinç altından. Yüce Sarraf böyle tasarlamıştı kainatı. Yukarıdan gelen seslerle daldığı düşüncelerden sıyrıldı. Birisi kapıyı yumrukluyordu. Ayağı fırladı. Telaşla elması kutusuna koydu. Mahzende çalışmanın tek sakıncası buydu. Vadiden gelen sesleri duyamadığı için hazırlıklı olamıyordu. Soluk soluğa tırmandı merdivenleri. "Aç kapıyı kız ebe, neredesin?" Oturma odasına açılan kapağı kaldırdı, ellerini iki yana dayayıp bedenini üst kata çekti. Kapağın üstünü kilimle kapatarak mahzenin girişini sakladı, tüfeğini kaptı. Nihayet kapıyı açtığında birkaç ay önce karısının doğumuna yardım ettiği kaçakçıyı, 1,5 bebeğinin babasını karşısında buldu. Tam bebeğin nasıl olduğunu soracaktı ki arkada duran adamı fark etti. Sırtında birini taşıyordu, kan izleri, yoğun, koyu. "Cemile bacı," dedi kaçakçıların reisi, "bize yardım etmelisin." Anlamıştı Cemile. Suriye sınırını geçmiş olmalıydılar mal taşıyarak. Çay, tütün, ipek, belki uyuşturucu. İşleri rast gitmemiş, pusuya düşmüşlerdi. İşlerinden biri vurulmuştu. Sırtlayıp buraya kadar taşımışlardı. Çok kan kaybetmişti adam. Ruhu akıp gitmeye başlamıştı bile. "Elimden bir şey gelmez," dedi Cemile. "Hastaneye gitmeniz lazım." Bıyıklarının uçlarını kemirdi kaçakçı reisi. Ne meyus, ne kızgın, sabırsız görünüyordu yalnızca. "Götüremeyiz, sen de bilirsin bizim kadar." Sonra sanki aralarında bir anlaşmaya varmışlar gibi yaralı adamı içerideki sedire yatırıp çıktılar. "Şayet ölürse arka bahçende ateş yakıver, biz geliriz gömmeye," dediler gitmeden önce. Yaralı adam köşeli yüzlü, gaga burunluydu. Düşük omuzlu, sıska uzun boyluydu. Yaşını kestirmeye çalıştı Cemile. 20'lerinin sonlarında olabileceği gibi 40'ını aşmış da olabilirdi. Öylesine solgundu ki çehresi tahmin yürütmek imkansızdı. Adamın başını olabildiğince dikkatlice kaldırdı. Altına bir yastık koydu. Boğuk ve kısık, hayvansı bir ses çıkardı beriki. Bir kurşun da boğazına takılmış gibi. Kan geldi burnundan. Nice zorluklar görmüştü Cemile o güne dek. Birçoğunu da çözmüştü üstelik. Ama yaşadığı hiçbir şey şu anda hissettiği yılgınlığa hazırlamamıştı onu. Belki de onu zehirlemek daha iyi olurdu. Bacağı kırık bir at gibi acı çekmeden ölebilmeliydi. Bir ölçü baldıran yeter de artardı. Gizemli baldıran gerekli miktarı yutturabilse eflatun bir uykuya yatırabilirdi adamı. Dipsiz ve sabahsız bir rüyaya. Omuzlarını dikleştirdi Cemile. Arpacı kumrusu misali düşünecek zaman değildi. Kurtarmak için her şeyi yapmalıydı. Yaralara odaklandı. Giysilerini keserek tamamen soydu adamı. Bedeninin zayıflığı, pisliğe bir bir sayılan kemikleri karşısında ağlayacaktı neredeyse. 3 büyük yarası vardı. Biri bacağında, biri omzunda, kritik olan üçüncüydü. Omurgaya yakındı. Her kim vurduysa arkasından ateş etmişti. Cemile kurşunları çıkarmaya çalışırken yaralı defalarca acıdan bayıldı. Sonunda Cemile iki tam bir yarım kurşunu adamın etinden söküp almayı başardı. Sonuncu kurşun sağ dizinin hemen altındaki parçalanmıştı. Derine girmeye gerek görmedi. Olur da adam bu cehennemden kurtulursa böyle idare edebilirdi. Onun bir daha eskisi gibi olamayacağını biliyordu. Elmaslar gibi kurşunlar da birlikte yaşadıkları bedenlere ruhlarını verirdi. Gün batımının son huzmeleri gökten çekildikten sonra bir sandalyenin üzerinde uyukluyordu Cemile, boynu tutuk. Bir önceki gece gibi bu gece de kötü bir his vardı içinde. Soluğu kesiliyordu. Yaralı adamın iniltileriyle uyandı. Sudan çıkmış bir balık gibi açılıp kapanıyordu ağzı. Bir mendili ıslatıp kurumuş dudaklarını dokundurdu. "Azıcık daha kurban olayım." "Kusura bakma," dedi Cemile şefkatle. "Ancak bu kadar içebilirsin. Sonra gene veririm söz." Küfretti adam dili dolaşarak. Ateşi yüksekti, bilinci gidip geliyordu. Doğru dürüst bir insan evladı mı acaba diye merak etti Cemile. Fark eder miydi? Öyle değilse uğraşmayacak mıydı sanki? Bir karısı ve çocukları vardı mutlaka. Şimdi ölecek olsa onu özlerler miydi? Tüm gece adamın başında nöbet tuttu. Sabaha karşı dayanamadı, kilimi kenara çekti, yerdeki kapağı açtı. Mahzende yapması gereken işler vardı. Bir ilaç hazırlayacaktı. Bu kez kendisi için. Şu huzursuzluğunu bir nebze azaltacak bir iksir. Yataktaki hastaya şöyle bir göz attı. Saatlerce kesintisiz uyurdu herhalde. Deliğe doğru bıraktı bedenini ve basamakların üzerinde dengesini bulunca kapağı üstüne çekti. Kilimi yerine koyması mümkün değildi ama en azından kapak kapalı olacaktı. Olur da adam uyanırsa onun dışarı odun kırmaya falan çıktığını sanırdı. Ellerini çekti, tok bir sesle kapandı kapak. Ne var ki aynı anda yataktaki adam gözlerini açtı. Etrafı dolaştı bulanık bakışları. Yığılmış odunlardan duvardaki tüfeğe kaydı gözleri. Sonra yerdeki kapağa takıldı. Istırap dolu uykusuna dönmeden önce anlaşılmaz bir ifade geldi, oturdu yüzüne. Mahzeni fark etmişti. Ayrım sonu, sayfa 251.